Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Karilerden Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismillahirrahmanirrahim. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden, şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise, ya da takvayı emrettiyse, gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise, o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 10 Mordat 1400, Hicri Kameri 21 Zilhicce 1442 ve Miladi 1 Ağustos 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Bedri Fırat ile Türkiye ormanlarında yangının sürmesi üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, haftanın bakışı ve Amerika'nın gerçek yüzü isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler. 13. Cumhurbaşkanı'nın göreve başlama töreni 3 Ağustos'ta yapılacak. Dışişleri Bakanı Zarif, Amerika'nın ahde vefasızlıkların kitap olarak yayınlanacağını belirtti. İran'ın koronavirüs ile mücadelesi devam ediyor. Türkiye'deki orman yangınları 5. gününde devam ediyor. Siyonist rejim üst düzey Azeri yetkililerini de dinlemiş. Ve Beşar Esad Başbakan Arus'a Suriye hükümetini yeniden kurma yetkisi verdi. Şimdi haberler.
İran'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı'nın görevi devralma töreni İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin başta olmak üzere resmi makamlar, üst düzey siyasi ve askeri yetkililerin katılımı ile 3 Ağustos'ta yapılacak. İran'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in görevi devralma töreni İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'ye başta olmak üzere resmi makamlar, üst düzey siyasi ve askeri yetkililerin katılımıyla 3 Ağustos'ta Tahran'ın İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde gerçekleşecek. Bu törenin başında İran Dışişleri Bakanı Rahmani Fazli, 13. Cumhurbaşkanı seçiminin süreciyle ilgili hazırladığı raporu sunacak. Ardından yeni seçilen Cumhurbaşkanı'nın görevi hükme okunduktan sonra İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei konuşma yapacaktır. Yeni seçilen Cumhurbaşkanı'nın görev devralma törene yerel saat ile 10.30'da İran televizyon kanalları ve Hamenei.ir web sitesinden canlı olarak yayınlanacak. İran'da geçtiğimiz 18 Haziran'da yapılan 13. Cumhurbaşkanı seçiminde Ayetullah Seyyid İbrahim Reis'i Cumhurbaşkanı seçilmişti.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, müzakerecilerin hiçbirinin Amerika'ya güvenmediğini belirterek, Amerika'nın her istediğini yapacağını düşünmemeliyiz, Amerika süper güç değil deyip, Amerika'nın ahde vefasızlıklarının kitap olarak yayınlanacağını vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Dışişleri Bakanı Zarif, Amerika ve Avrupa'nın taahhütlerine bağlı kalmaması, bizim onlara güvendiğimiz veya kötü bir şekilde müzakere ettiğimiz anlamına gelmez. Aksine dünyada uluslararası hukuka bağlı olmayan birkaç ülke olduğunu gösteriyor, dedi. Zarif, İran İslam Cumhuriyeti olarak dünya ile etkileşime girerken kimseye de güvenmememiz gerekiyor. Uluslararası ilişkiler güvenmek yeri değildir. En yakın komşu, arkadaş ve müttefik bile güvenilmezdir. Elbette bizim bir müttefikimiz yok, ifadesini kullandı. Bakan Zarif, müzakerecilerin hiçbirinin Amerika'ya güvenmediğini tanıklık ederim. Güvenmek isteseydik sonuç Trump'ın bazılarıyla imzaladığı aynı 2 sayfalık belge olurdu. 160 sayfalık belgeyi bitirmemiz Amerika'ya güvenmediğimizin sonucudur ifadelerinde bulundu. Zarif ayrıca sözlerine halka ve ulusa güce inanmalıyız ve Amerika'nın her istediğini yapacağını ve süper güç olduğunu düşünmemeliyiz ifadesini ekledi.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade bugün basın mensuplarını yaptığı açıklamada gündemdeki gelişmeleri değerlendirerek illegal işgal rejiminin İran'a karşı temelsiz suçlamalarına son vermesi gerektiğine vurgu yaptı. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hatipzade, Siyonist rejimin Umman açıklarında rejime ait olan bir geminin hedef alınmasından İran'ın sorumlu tutması yönündeki iddiaları hakkında Siyonist rejim İran'a karşı bu tür suçlamaları ilk kez yapmıyor. Bu rejim gittiği her yere şiddeti ve güvensizliği de beraberinde götürmüştür. Bu tür iddialar ve suçlamaları kınıyoruz, dedi. Hatipzade, başkalarını suçlamakla İsrail'in acısı dinmeyecek. Rüzgar eken fırtına biçer. İran kendi menfaatlerini korumaktan bir an olsun çekilmiyor ifadesini kullandı. Hatipzade, yeni seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in yemin törenine katılmak üzere yabancı ülkelerin cumhurbaşkanları, meclis başkanları, dışişleri bakanları ve büyükelçilerinden oluşan onlarca heyetin Tahran'a geleceğini belirtirken, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'in de Tahran ziyareti gündemdedir. Büyük ihtimalle Seyyid İbrahim Reis'in yemin töreni için İran'a gelecek. Bu ziyaret ikili ilişkiler çerçevesinde olacak ifadelerinde bulundu. Bazı Amerikan senatörlerinin İran Cumhurbaşkanı'nın yıllık Birleşmiş Milletler toplantısına katılmasını engellemek için Biden'e ilettikleri taleplerine de tepki gösteren Hatipzade şunları kaydetti. Amerikan yönetimi diğer ülkelerle olan itilaflarına bakılmalı. New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi için kesin ev sahipliği sorumluluğu olmasını unutmamalıdır. Bu talepler çocukça ve İran karşıtı lobiler çerçevesindedir. Hatipzade, Afganistan'daki son gelişmeler hakkında güvenlik, barış ve Afgan halkının da gelişmesi İran'ın önceliğidir. Afganistan hükümeti ve Taliban da dahil olmak üzere tüm taraflara önce halkın güvenliğini sağlamasını söylemiştir şeklinde konuştu. İran'ın bu konuda yardıma hazır olduğunu da dile getiren Hatipzade, Afganlar arası müzakereleri de kalıcı barışın yolu olarak nitelendirdi. Amerika'nın İran'a yeni yaptırımlar uygulayıp uygulamayacağı hakkındaki bir soruya, Washington'da yaptırımlara bir alışkanlık vardır. Kendileri defalarca azami baskı politikasının sadece başarısız olmadığını, aynı zamanda Amerika için azami başarısızlık haline geldiğini de belirtmişlerdir yanıtını verdi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte koronadan 366 vatandaşın da hayatını kaybettiği bildirildi. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 32.511 yeni vaka tespit edildiği, 366 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 90.996'ya, vaka sayısı ise 3.903.519'a çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 5.539'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3.385.195'e ulaştı ifadesi kullanıldı.
Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarının söndürme çalışmaları 5. günde de sürüyor. Türkiye'de 28-31 Temmuz tarihleri arasında 30'a aşkın ilde 107 orman yangını çıktı. Yangından etkilenen alanlar gelen hayata etkili afet bölgesi ilan edilirken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, afet bölgesinin acil ihtiyaçların karşılanması için 50 milyon lira gönderildiğini duyurdu. Yangınlarda 5'i Manavgat'ta, 1'i Marmaris'te olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yaptığı açıklamada Mersin Silifke'de çıkan 2 yangının kontrol altına alındığını belirtirken Mersin'de son 4 günde 8 orman yangını kontrol altına alınmış oldu. Antalya'da ise Gazi Paşa yangını kontrol altına alındığı açıklamasını yaptı. Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin verdiği bilgilere göre 30'u aşkın ilde 107 orman yangını çıktı. Bunlardan 98'i kontrol altına alındı. Manavgat, Marmaris, Bodrum dahil 8 bölgede yangın söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Bodrum İçmeler Mahallesi'ndeki yangın dün akşam saatlerinde tamamen kontrol altına alındı ve kısmi olarak soğutma çalışmaları devam ediyor. İçmeler Mahallesi'nde tersaneler ve otellerin bulunduğu bölgeye ulaşan yangın nedeniyle civardaki yerleşimler ve 5 yıldızlı 3 otel tahliye edilmişti. Öte yandan Milas'ta başlayan ve Bodrum'unda bazı mahallelerine ulaşan yangın ise etkisini sürdürüyor. İçmeler bölgesindeki ekiplerin mazı bölgesine kaydırıldı, öğrenildi. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Türkiye'nin birçok ilinde yangınlar can almaya devam ediyor. Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Birçok ülke Türkiye'ye yardım, yangın söndürme uçakları ve ekipman gönderdi. İran, Azerbaycan, Rusya bu ülkelerin başında geliyor. Türkiye'deki yangınlar devam ederken Manavgat'tan bugün acı haber geldi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınına müdahale eden Arazör'de görevli 4 yangın işçisi alevlerin arasında kaldı. Acı olayda hayatını kaybedenler var. Yangınlar devam ederken Antalya'dan Manavgat ilçesinden bugün acı haber geldi. 2 yangın söndürme işçisinin cansız bedenine ulaştı. İkisi yaralandı. Dumandan etkilenen 4 işçi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Manavgat ilçesinde 4 gün önce başlayan orman yangını birçok mahallede etkisini sürdürüyor. Yangının etkili olduğu yerlerde Gebzece mahallesi ve yangının ensesinde hisseden Ahmetler mahallesinde bulunan evler boşaltıldı. Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yangından etkilenen bölgeleri afet bölgesi ilan etti ve vatandaşlara gerekli yardımın yapılacağını duyurdu. Yangın söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran ve daha birkaç ülkenin yardımıyla bu ülkenin güneyindeki ormanlarda çıkan yangını kontrol altına almak için kullanılan itfaiye uçak sayısının arttığını duyurdu. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Marmaris'te Siteler Mahallesi'ndeki öğretmen evinin önünde bekleyen vatandaşlara hitap etti. Antalya'nın Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa, Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydi Kemer, Adana'nın Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan, Mersin'in Aydıncık ve Silifke, Osmaniye'nin Merkez ve Kadirli ilçelerinde yangından etkilenen yerlerin bu kapsama gireceğini aktaran Erdoğan, bu çerçevede tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacaktır. Buraları hayata etkili afet bölgesi ilan ettik. Yanan ve hasar gören evlere 50 bin liraya kadar eşya yardımı ve ihtiyaç duyanlara kira yardımı yapılacaktır diye konuştu. Bazı ülkelerin Türkiye yardımına dikkat çeken Erdoğan şöyle devam etti. Yangın tehdidi altında olan mahallelerimiz boşaltılarak oralardaki insanlarımız güvenli yerlere nakledildi. Diğer illerimizden ve Azerbaycan'dan gelen ekipler Muğla'mızdaki yangın alanlarında görev yapıyor. Ormanların yarısından fazlası yangına karşı hassas olan ülkemiz bu amaçla toplamda 4300 araç ve 21.000'in üzerinde personelle görev yapan bir orman teşkilatına sahiptir. Muğla'daki yangınlar içinde ihtiyaç duyulan tüm araç gereç ve personel görevlendirilmiştir. Uçak sayımız çeşitli ülkelerden aldığımız destekle epeyce arttırdık. Başta Rusya olmak üzere İran ve Ukrayna. Bunlarla birlikte yangın söndürme uçaklarımızın sayısı 16'ya buldu ki bunların bir kısmı amfibi uçaklar, bir kısmı da tanker uçakları olmak üzere bunlar tabii işimizi ciddi manada kolaylaştırdı.
Van'ın Başkale ilçesini etkileyen şiddetli yağış, sele neden oldu. Esen Yamaç mahallesinde dereler yeniden taştı. Bakan kurum sellerde 8 evin yıkıldığını duyurdu. Van'ın Başkale ilçesinde dün etkili olan sağanağın ardından gelen sel nedeniyle 5 evin yıkıldığı Esen Yamaç mahallesinde bugün devam eden yağışlar yeniden sele neden oldu. İlçe 60 kilometre uzaklıktaki Esen Yamaç Mahallesi'nde dünkü selin ardından Van Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, Devlet Su İşleri, İlçe Belediyesi ekipleri hasar gören yolların onarılması ve çamurun temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Bugün devam eden çalışmalar sırasında yağışın tekrar başlaması üzerine ekiplerin çalışması da durduruldu. Jandarma ekipleri vatandaşların hayvanları ile güvenli noktalarda beklemeleri uyarısında bulundu. Öğle saatlerinde başlayan sağanağın ardından gelen sel nedeniyle birçok ev ve araç su altında kaldı. Bazı vatandaşlar evlerinden damına ve yüksek yamaçlara çıkarken selden korunmaya çalıştılar.
Yunanistan'dan ateş açılması sonucu Edirne'de bir Türk vatandaşın hayatını kaybetmesiyle ilgili Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Edirne'de dün saat 19.20 civarında Yunan tarafından sivil giyimli kişi veya kişilerce ateş açılması sonucu bir Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahat Güzarı olayla ilgili bakanlığa çağrılarak Maslahat Güzarı'na tepki içeren bir nota verildi. Maslahat Güzarı'na protesto edilen bu olayın soruşturularak sonucu hakkında bilgi verilmesini, katil veya katillerin yakalanarak cezalandırılmasını, tekrarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını talep edildiği bildirildi. Ayrıca olayın mağdurları ile ailelerin tazminat haklarının saklı tutulduğu belirtildi.
Özgür Değer yaptığı yazılı açıklama ile ırkçı söylemlerin toplumu felakete sürüklediğine dikkat çekti. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Özgür Değer yaptığı yazılı açıklama ile ırkçı söylemlerin toplumu felakete sürüklediğine dikkat çekti. Genel Başkan Rıdvan Kaya imzasıyla yayınlanan açıklamada şu tespitler yapıldı. Türkiye toplumunun akıl sağlığı yoğun bir tehditle karşı karşıya. Sanki doğal bir şekilde boy verdiği toplumsal olayların gelişimine bağlı olarak ortaya çıktığı zannedilen ama hiç de doğal ve kendiliğinden gelişmediği bariz tepkiler sistematik ve örgütlü kampanyalarla geniş kitleler sürekli biçimde gerilime sokulup farklı kesimlere karşı kışkırtılıyor. Toplumsal sorunlar makul ve çözüm odaklı bir tarzda ele alınıp tartışılma yerine hedef alınan kesimler aleyhine bir düşmanlık ve kışkırtma unsuruna dönüştürülüyor. Sosyal medya aygıtının bir tezvirat ve tahrik merkezi fonksiyonu üstlenmesi ise adeta kontrol altına alınamaz bir yangın manzarası ortaya çıkarıyor. Son günlerde göçmenler üzerinden dillendirilen söylemler bu hastalıklı ruh halinin bir cerrahat gibi patlayıp ortalığa saçılmasına yol açtı. Ana muhalefet partisi liderinin başlattığı kampanya kısa bir süre içinde hiçbir insani vicdani kaygının bulunmadığı olgulara yönelik bir anlama çabasının ya da adalet eksenli bir yaklaşım tarzının zerresine bile rastlanmayan kapsamlı bir nefret söylemine dönüştü. Uzun bir müddettir İktidarın beka kavramı üzerinden beslediği milliyetçi atmosferin de katkısıyla geniş kitleler mantıklı değerlendirme yetisinden uzaklaşıp kabuslar görmeye başladılar. Orman yangınlarını bile ideolojikleştirme tutumu meyvelerini de vermiştir. Manavgat'ta yangını söndürme çalışmalarına destek vermek isterken sadece yabancı oldukları için şüphe duyulan ve ardından jandarmanın müdahalesine rağmen vahşice saldırıya uğrayan iki kardeşin yaşadıkları toplum adına utanç duymayı gerektiren bir görüntü olmuştur. Şüphesiz bu linç kültürü kendiliğinden gelişmemiştir. Ve işte Konya'nın Meram ilçesinden gelen katliam haberi de aynı hastalıklı ruh halinin bu ülke insanını nasıl kirlettiğini, zalimleştirdiğini ve canavara dönüştürdüğünü somut biçimde gözler önüne sermiştir. Bir arazi anlaşmazlığı şeklinde başlayan tartışmanın Kürt düşmanlığına evrilmesi ve aynı aileden 7 kişinin vahşice katledilmesine yol açması herkesi düşündürmeli, derinden sarsmalı, nereye bu gidiş sorusunu sordurmalıdır. Olguları değil, korkulara esas alan, adil ve mantıklı düşünme yerine fanatizme saplanmış bu halet-i ruhiyenin toplumu nereye sürükleyeceği bellidir. Irkçılık, yabancı düşmanlığı, göçmen karşıtlığı gibi duyguların tahriki üzerinden toplumun akıl sağlığını sakatlamaya, insani vicdani değerlerini yitirip ülke insanını canavara dönüştürmeye çabalayanlar engellenemezse ve en temelde de milliyetçi hamaset terk edilip insani ve İslami değerler esas alınamazsa bu toplum her geçen gün biraz daha cinnet toplumu olmaya doğru sürüklenecektir. Tahran Radyosu Mabri, Ankara.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Ermenistan askerlerinin Nahçıvan'da Azerbaycan Cumhuriyeti askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtığı bildirildi. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 1 Ağustos yerel saatle 3.45 civarında Azerbaycan Cumhuriyeti Ermenistan sınırının bulunduğu Veybaköy'e bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek iline bağlı Heydarabad yerleşkesindeki Azerbaycan Cumhuriyeti mevzilerinin Ermeni askerleri tarafından ateş altına alındığı aktarıldı. Ermenistan mevzilerine karşı ateş açıldı. Azerbaycan Cumhuriyeti askerleri arasında ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.
İsrail NSO firmasının casusluk yazılımı ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nin üst düzey yetkililerinden dinlendiği ortaya çıktı. Azad Söz sitesinde yer alan habere göre Azerbaycan Cumhuriyeti Yolsuzlukla Mücadele Eden Gazeteciler Merkezi yaptığı açıklamada İsrail rejiminin Pegasus casusluk yazılım dizgesiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın eşi ve birinci yardımcısı Mihriban Aliyeva'nın cep telefonu dinlendi duyuruldu.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad seçimleri sonucunda yeniden devlet başkanı olarak seçilmesinin ardından başbakanlık görevini vekaleten yerine getiren Hüseyin Arus'a yeni hükümeti kurma yetkisi verdi. Suriye Devlet Başkanı Esad ülkede düzenlenen seçimlerde aldığı galibiyetin ardından Mayıs sonu Kur'an-ı Kerim ve anayasa üzerine antiçerek görevine başlamıştı.
Suriye yönetimi Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye'nin durumu hakkındaki yalan iddialarına gösterdiği tepkide Paris'in hala Suriye'de bölücüler ve teorisine maddi ve medyatik destek vermeye devam ettiğini belirtti.
Ve onlarca Siyonist yerleşimci bu sabah Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek avlusunun doğu kesiminde ayin yaptılar.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz, İran İslam Cumhuriyeti, komşu ve dost ülke Türkiye'nin yanında başlığı altında. Günlerdir yoğun ve geniş şekilde ormanlarında yangın felaketi yaşayan komşu ve dost ülke Türkiye'ye İran İslam Cumhuriyeti her türlü yardımda bulunmaya hazır olduğunu ilan ettikten sonra İran Silahlı Kuvvetleri ekipleri Türkiye'de yangın söndürme çalışmalarına başladı. Bu bağlamda İran Savunma Bakanlığı İtfaiye Destekleme ve Kontrol Merkezi Başkanı Pilot Muhammed Mehdi Nuri Al-Ağa, İran Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye ormanlarında ilk yangın söndürme operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurdu. Yetkili dün akşam bir itfaiye ekibi ve İranlı genç uzmanlar tarafından tasarlanan 40 ton su kapasiteli bir yangın söndürme uçağının Muğla'ya ulaştığını söyledi. Bölgesel rüzgarlarla yangınların yayıldığı ve diğer bölgelere de sıçradığına işaret eden ALA, yapılan koordinasyonla inşallah önümüzdeki günlerde bölgeye 2 helikopter daha gönderip yangınların daha geniş alanda söndürülmesinde daha fazla katkı sağlayacağız, dedi. Bundan önce de İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif Türkçe paylaştığı tweette Türkiye halkı ve hükümetinin acılarını paylaştığını belirtmişti. Zarif'in attığı tweette şu ifadelere yer vermiştir. Türkiye'nin bazı bölgelerinde çıkan yangından çok etkilendim. Türkiye hükümeti ve halkının acılarını paylaşıyoruz ve yanlarında olacağız. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Hayır, dua ve imkanlarımız Türkiye'deki kardeşlerimizin hizmetinde olacaktır. İran İslam Cumhuriyeti, Türkiye halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu ilan ettikten sonra yangın söndürme ekiplerini bu ülkeye göndermek suretiyle zor gönderen dostu olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu.
15 Temmuz başarısız darbe girişimi sırasında Türkiye halkı ve hükümetinin yanında durup darbecileri reddeden İran İslam Cumhuriyeti bu sefer de Türkiye'nin içinde bulunduğu zor durumda yangınla mücadele için harekete geçti. İlerleyen günlerde İran İslam Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye yangın söndürme konusunda ihtiyaç duyulması halinde yardımları daha da arttırabilir. Zor günlerde iki komşunun birbirinin yanında durması, kuşkusuz ikili münasebetlerin güçlenmesi ve gelişmesi üzerinde olumlu katkı sağlar. Genellikle Türkiye ve İran iki komşu, Müslüman ve dost ülke olarak deprem, sel ve yangın gibi doğal afetler sırasında birbirine destek sağlamaya çalışmışlardır. Hiç kuşkusuz Batı Asya bölgesinin en önemli iki ülkesi İran ve Türkiye'dir. Birçok ortak paydası bulunan iki dost, Müslüman ve komşu ülke olan İran ve Türkiye'nin geniş ekonomik ve bölgesel işbirliği, iki komşu ülkenin dostluğunun derinliğini gösterdiği gibi zor şartlarda iki halkın dayanışması ve dostluğun derinliğini yansıtmaktadır. İlişkileri stratejik boyuta ulaşan İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye, ekonomik, siyasi, askeri, kültürel ve güvenlik amaçlı alanlarda ilişkilerini güçlendirerek sürdürmekteler. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerine bağlı ekiplerin Türkiye'de yangın söndürme operasyonuna katılması bir kez daha iki ülkenin kardeşlik ve dostluğunu ortaya koydu. Yangının iki gün ilk gününden itibaren Türkiye halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olan ve acılarını paylaşan İran İslam Cumhuriyeti pratik adımlar atmakla dostluğun gereğini yerine getirirken bu ilişkileri ilerleyen yıllarda en üst seviyelere taşımaya kararlıdır. İran İslam Cumhuriyeti ve diğer dost ve komşu ülkelerin yardımıyla Türkiye'de çıkan yangının bir an evvel kontrol altına alınıp söndürülmesini ve Türkiye halkı ve hükümetinin bu husustaki acı ve sıkıntıların son bulmasını temenni ediyoruz.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz İran'ın nükleer tıp alanındaki başarıları sürüyor başlığı altında. Çağımızda tıp bilimi artık nükleer teknoloji ile iç içe girmiştir. Birçok gelişmiş ülkede nükleer teknoloji tıp alanında yoğun şekilde kullanılmakta. Bilim alanında artan bu ihtiyacı karşılamak için Irak Ağır Su Tesisinde düzenlenen merasimde İzotopik Biyoteknik Laboratuvarı ilk kez hizmete girdi. Ayrıca ağır su işletilmesi amacı ile kimya laboratuvar kompleksinin inşaatı için temel de atılmış oldu. Törene katılan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, İran'ın bilim insanlarının buluşma yeri olan bu araştırma üretim projesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, proje bütçesinin Hondav Ağır Su Nükleer Kompleksinin gelirinden ayrılmasına atıfta bulunarak önümüzdeki 3 ila 4 yılda bu alandaki diğer önemli ürünlerin seri üretimine geçileceğini de umut etti. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Hondab nükleer kompleksinin şefkatli, sevecen ve işten yetkililerine uzmanlarını ve çalışanlarını takdir ederken bu siteyi katma değerli bir proje olarak örnek gösterdi ve bu büyük bir bilimsel araştırma ve üretim projesidir. İran'ın nükleer enerjisine ve nükleer teknolojiyle iç içe olan sağlık sektörünü de içerir dedi. İran İslam Cumhuriyeti nükleer sanayi alanında nükleer anlaşma ve konvansiyonellere tam bağlı kalarak adım atmakta ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ise sürekli şekilde İran'ın nükleer faaliyetlerini denetlemektedir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi defalarca ülkenin nükleer bilime ihtiyaç duyduğuna işaretle İran'ın asla nükleer silah peşinde olmadığını da vurgulamıştır.
Ayetullah Hameneyi bir grup üstün başarılı bilim insanları ve elitleri kabul ettiği görüşmede bilimin doğru kültürden ayrılması halinde yanlış yollara sapacağını işaretle nükleer bilimin insani kültür ile birlikte olmadığından nükleer silahın üretim ile sonuçlandığını ve bunun da dünyanın tehdit altında olduğunu kaydetti. İslam İnkılabı rehberi, İran olarak yapabileceklerine rağmen kararlı ve cesur şekilde bu yola girmediklerini, nükleer silahın yapımı ve bulundurulmasının hata ve kullanılmasının da haram olduğunu vurguladı. Nükleer teknoloji çeşitli kullanımları yüzünden bilimsel büyümede büyük öneme sahiptir ve herhangi bir ülkenin güç kazanması ve sürdürülebilir kalkınmayı yakalaması için önemli etkenlerden sayılıyor. Bu açıdan nükleer bilim ve teknoloji gelişmiş ve modern teknolojiler arasında yer almaktadır. İran'da da modern nükleer teknoloji alanında kayda değer kapasiteler oluşmuştur. Amerika'nın zalimce yaptırımları ve azami baskısına rağmen nükleer bilimciler ve araştırmacılar, kanserler dahil çeşitli hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan çok sayıda farmasötik ilaç üretmeyi başarmıştır. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi de bu kurumun İslami Şura Meclisi'nin İran'ın nükleer haklarını koruma kararı uyarınca kurduklarına işaretle %20 ve %60 oranlarında zenginleşilmiş uranyum üretimi affedersiniz yeni ağır su reaktörünün yapımı, modern santrifüjlerin montajı ve metal uranyum fabrikasının hizmete verilmesinin bu doğrultuda atılan önemli adımlardan sayıldığını vurguladı. Bu ilerlemeler Avrupalı ülkelerin kendi sözlerini yerine getirmedikleri ve İran'ın barışçıl nükleer programına yardım etmediklerine rağmen İranlı uzmanlar ve fizikçilerin birçok engeli aşmayı başardıklarını gösteriyor. Gelinen noktada İran, yerli teknoloji ile nükleer bilim altyapısı alanında bilimde kaynak bir ülke olarak kendi deneyimlerini özellikle nükleer tıp alanında başka ülkelere sunmaya hazırdır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, İran Savunma Bakanlığı İtfaiye Destekleme ve Kontrol Merkezi Başkanı İran Silahlı Kuvvetler tarafından Türkiye ormanlarında ilk yangın söndürme operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurdu. Öte yandan Milas'taki yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını açıklayan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ormanlarımızı yakanları bulup ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur dedi. Değerli dinleyiciler, son günlerde Türkiye'nin güney bölgelerinde geniş bir şekilde yangınların ortaya çıkması ve bunun da aslında çok acı haberlere vesile olması Türkiye gündeminin belli başlı haberleri arasında. Kimi uzmanlara göre sadece iklim değişikliği yüzünden meydana gelen bir olaydır bunlar. Ancak bazılarda bir takım sabotaj girişimlerinin de perde arkasında olduğuna inanıyorlar. Bugün sohbetimizde bu konuyu konuşup analiz etmeye çalışacağız. Uzman konuğumuz siyasi analist Sayın Bedri Fırat bizimle birlikte. Bedri Hocam hoş geldiniz. Saygılıyorsunuz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi bu haberde muhakkak siz duymuşsunuz. Türkiye'de özellikle güney bölgelerinde meydana gelen bu yangın felaketi. Yani demin ifade ettiğim üzere kimi uzmanlara göre bir tek iklim değişikliği yüzünden yaşanan bir olaydır. Bazı analistler de bunun perde arkasında bir takım sinsi emellerin olduğu ve sabotaj girişimlerinin olduğunu söylüyorlar. Nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Görüşünüz nedir bu konuda efendim?
Elbette iklim değişiklikleri, ekolojik dengenin bozulması dünya üzerinde yangınların çıkmasına neden olma ihtimali yüksektir. Ama bu ihtimali kullanan bir takım çevreler vardır. İşte biliyoruz ki bu yangın çıkan bölgeler genellikle şu anda güney bölgeleri ve Ege'nin belli bölgelerinde turizme açık olan ve turizmin orada yaygın olarak olduğu bölgelerdir. Ve bu bölgelerde son dönemlerde yapılaşma ve turizm alanında birçok otel ve tesislerin yapıldığını görmekteyiz. Yani bu alanların, orman alanlarının artık diğer alanların dolması nedeniyle olma ihtimali yüksek olan bu kesimlerin kendilerine alan açma ve bu tür yangınların çıkarma nedenleri de olma ihtimali yüksektir. Yani elbette bu yangınların çıkma şeyleri de genellikle Türkiye'deki iktidar çevrelerine kendini dayandıran kirli emelleri olan ticaret mensuplarıdır. Yani bu turizm alanlarında çalışan ve turizmden beslenen ve zengin olan birçok kesimin yangın yapılan yerlerde belli bir süre sonra tesislerin kurulduğunu da görülmektedir. Yani bunlar bir zaman zaman Türkiye'de işte iktidar çevrelerinin çıkarmış oldukları kanunlarla işte orman vasfını kaybeden alanlarını bu tür kişilere tahsis etme ve bu kişilere satma gibi bir kanunlar, düzenlemeler çıktı. Ve bu düzenlemeler sayesinde bu alanlarda birçok tesisin kurulduğunu görülmektedir. Ve Türkiye'de siyasi çevrelerin bunu deforme etme veya bunu değiştirme, farklı gösterme gibi çabaları var. Toplum nezdinde işte sabotaj olayları kendilerinin ortaya çıkarmış olduğu bir takım söylemlerdir. Yani büyük ihtimalen en yüksek kaynağın iktidar çevrelerine yakın olan ve bu alanda beslenen, ticaret yapan ve tesis kuran kişilerin ve kurumlar olduğunu kesinlikle bu yönlü çabalardır. Diğer yandan Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu ve Güneydoğu'daki ormanları da bu amaç, güvenlik amaçlıyla yakmaktadır ve kendisi de aynı suçu devlet tarafından işlenmektedir. Eğer bir suçlu varsa burada devletin suçlu olduğunu görmekteyiz.
Tahran Radyosu.
Peki. Bedir Hocam, şimdi kimi haber çevrelerine göre PKK terör örgütünün bu olayla ilgili ayak izinin bulunduğu söylenmektedir. Demin ifade ettiğim üzere bir kişinin gözaltına alınması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da o ifadesi yani hükümetin de artık bu kanıya varmıştır ki kesinlikle birileri tarafından bu olay yaşanmıştır diye bu kanı oluşmuştur. Sizce nasıl bir tepki verecektir hükümet bundan sonra bu yangın meselesiyle ilgili? Yani terörle mücadele süreci olsun, sürekli gözaltı kararlarının çıkması meselesinde olsun. Nasıl bir süreç bekliyorsunuz siz efendim?
Türkiye'de bu yönlü şeyleri farklı suçlu gösterme, suçlu oluşturma gibi tüm şeylerde bu olaylarda önümüze çıkmıştır. Asıl suçluların perde arkasında bırakıp birisinin günah keçisi olarak ortaya çıkarıp ve onun üzerinde toplum nezdinde bugün böyle bir algıyı oluşturmak ve toplumun tepkisini farklı alanlara çekme gibi bir şey vardır. Elbette hükümet çevrelerinin bu son dönemlerde Kürtlere karşı işlenen cinayetler ve yapılan olayların farklı yere çekmek veya farklı bir masumiyet algısını ortadan kaldırma amaçlı bir suçlu yaratma çabası içerisindedir. Bu nedenle bu son yangınlarda bu gerekçenin bir nedeni olma ihtimali yüksektir. Yani belirttiğimiz gibi yani biz bu yangınların kimi çıkardığını vurabilmek için çok zor bir araştırmaya da gerek yoktur. Yani Türkiye'de her 5 yılda, 6 yılda veya 4 yılda bir orman arazileri, orman alanlarını vasfını yitirmiş orman alanlarını çeşitli çevrelere pazarlamak ve satmak gibi kanunlar çıkarıyor ve bunların birçoğu da şu anda daha önce orman olan kesimlerin tesisleri kurulmuştur. Ve bunu net olarak burada tespiti yapılabilir. Farklı bir suçlu aramak, farklı bir suçluyu ortaya çıkarmak gibi bir çaba da toplumu yanıltmak ve Türkiye toplumuna farklı bir şeyi enjekte etmektedir. Yani bu toplumun arasındaki var olan rahatsızlığı da bu şekilde kontrol altına almak en kolay yeridir. Ve Türkiye'deki sistem sürekli kendisine karşı bir düşman algısı yaratmış ve bu düşman algısı üzerinde toplumu yönetmektedir.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Berdi Fırat hocamızla konuştuk. Türkiye'de yaşanan yangın olayıyla ilgili bugün sohbetimizde analizler sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan COVID-19 aşıları Stratejik Araştırma Komitesi'nin yayınladığı raporda Bereket ve Sinopharm'ın en az AstraZeneca'nın en çok yan etkili aşılar olduğunu vurgulaması, İran'ın yabancı uyrukluların yoğunlukta yaşadığı Kirman eyaletinin vali yardımcısı Muhammed Sadık Basire'nin koronavirüs hastalığı ile mücadelede bu kesimede hizmet sunduklarını vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, İtilat gazetesinde İranlı parlamenterin Amerika'nın dış siyasetlerine dair değerlendirmesine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami Şura Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Abbas Golru, Amerika'nın eşkıyalık ve milletleri yağmalamakla zararlarını ve hezimetlerini telafi etme peşinde olduğunu belirtti. İran Pres Haber Ajansı'na özel mülakat veren Golru, Birleşmiş Milletler bildirgesi, üye ülkelerin birliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yaptığını, İran İslam Cumhuriyeti'nin Amerika terör devletinin bölgede her türlü askeri varlığını kınadığını belirtti. Golru halihazırda Suriye devleti ve milleti de Amerikalıların ülkelerinde varlığını yasal bilmediğini, İran İslam Cumhuriyeti de her zaman Suriye'nin milli egemenliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yaptığını kaydetti. Golru şöyle devam etti. Amerika, Suriye'de 50 mil çapında bir alanı yasak bölge ilan ederek işgal etti. Fakat sonunda hezimete uğrayacağı kesindir. Golru, Amerikalıların bölgede yıllardır varlığı, bölge halkı için hiçbir olumlu sonucu olmadığını ve şimdi de eşkıyalık ve milletlerin malını çalmakla harcadıkları paraları telafi etmeye çalıştıklarını ifade etti.
Cumhuriyet İslami gazetesinde Amerikan yönetiminin Kanada'da yaşayan İranlı bir vatandaşı İran'a tıbbi ekipman ve laboratuvar teçhizatı ihraç ettiği gerekçesiyle tutuklaması, Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani'nin nükleer müzakerelerde zaferin etkisini ekonomide gördüklerini vurgulaması gibi haberleri yer verilirken, Cevan gazetesinde İranlı parlamenterin Afganistan gelişmelerine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Muçteba Zonnuri, Afganistan meselelerini bu ülke milletinin halletmesi gerektiğini vurguladı. Muhabirimize konu hakkında açıklama yapan İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Muçteba Zonnuri, İran İslam Cumhuriyeti her daim müzakere yoluyla ve Afganistan'da etkili olan hareketleri birbirine yakınlaştırmakla bu ülkede barış ve güvenliğin inşa edilmesini istediğini kaydetti. İran'ın Afganistan'da son münakaşalar ve çatışmaların hakkında tutumunu açıklayan Zonnuri, Afganistan'ın yıllardır sorunlar, çatışmalar ve sıkıntılarla uğraştığını ve bu durum halen devam ettiğini vurguladı. Afganistan'da barış, istikrar ve güvenlik İran İslam Cumhuriyeti açısından büyük önem arz ettiğini kaydeden Zonnuri, Afganistan'da barış, güvenlik ya da istikrarsızlık ve savaş doğrudan İran'ın doğu sınırlarını doğrudan etkilediğini ifade etti.
Hemşeri gazetesinde Tunus gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi ev çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Tunus'un görevden uzaklaştırılan parlamento başkanı Rashid Ghannouchi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Tunus'taki darbeye destek verdiğini belirtti. Taslim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tunus parlamentosunun görevden uzaklaştırılan başkanı Rashid Ghannouchi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Tunus Cumhurbaşkanı Kais Said'in parlamento faaliyetlerinin askıya alınması yönündeki kararı ve ülke genelinde kendi yetki alanını genişletme çabalarına verdiği desteği işaret ettiği açıklamasında, Birleşik Arap Emirlikleri İslamcıları kendi nüfuzu için bir tehdit olarak görüyor ve Arap devrimlerini başladığı nokta olan Tunus'ta yok etmeye çalışıyor ifadesini kullandı. Ghannouchi açıklamasının devamında Cumhurbaşkanı'nın parlamento faaliyetlerinin yeniden başlaması yönünde talimat vermemesi durumunda Tunus sokaklarında protesto gösterilerinin ayyuka çıkacağı uyarısında bulundu. Geçen pazar günü Tunus Cumhurbaşkanı Kais Said, bu ülke başbakanı Huşam el-Meşişi'yi görevden alarak parlamento faaliyetlerini bir aylık bir süre için askıya aldığını duyurdu. Kays Said ayrıca parlamento temsilcilerinin yargı dokunulmazlıklarını kaldırarak yeni hükümet kuruluncaya dek ülke yönetme yetkisini kendisinin üstlendiğini bildirirken muhalifler bu girişimi hükümete karşı bir darbe niteledi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Tude Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Fars Tude Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Tude kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerine yediğimiz Haftanın Bakışı isimli haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
İslam İnkılabı rehberinin 12. hükümet ve cumhurbaşkanı ile son görüşmesi.
İslam Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf'ın Suriye ziyareti.
Ve İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın Rus mevkidaşıyla görüşmesi.
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei geçen çarşamba günü Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve 12. hükümet üyeleri ile görüşmede önemli açıklamalarda bulunarak Amerika'nın İran'a karşı husumetinin hedeflerine işaretle bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.
Ayetullah Hamenei şöyle buyurdu: "Bu hükümette Batı'ya güvenin sonuç vermediği görüldü. Onlar yardım etmezler ve nerede yapabilirlerse darbe indirmeye çalışırlar. Eğer bir yerde darbe vuramıyorlarsa yapamadıkları içindir." Ayetullah Hamenei Viyana'daki son görüşmelere işaretle açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Amerikalılar lafta ve vaatlerde yaptırımları kaldırırız diyorlar fakat yaptırımları kaldıramadılar ve kaldırmayacaklar. Üstelik şart da koşuyorlar. Ve bu da anlaşmada daha sonra bazı konularda şartların koşulabilirliği gibi bir cümlenin yerleştirilmesini, aksi takdirde anlaşma yapmayacaklarını söylüyorlar."
Ayetullah Hamenei, onların bu cümleyi yerleştirmekle Bercam'ın temeli hakkında ve füze meseleleri ve bölgesel konularda gelecek müdahaleleri için bahane oluşturmak istediklerini hatırlattı. "Aslında İran'ın Amerika'ya güvenmemesi sırf bir slogan değildir. Bu eski tecrübelere, mevcut davranışlara ve Amerika'nın sultacı hedefleri hakkındaki gerçekçi yorumlara dayanıyor."
Bercam nükleer anlaşmasının şimdiye dek belirlenen hedeflere ulaşmaması gerçeklere dayalı bir olaydır ve sebebi de bellidir. Amerika ve aralarında Fransa'nın da olduğu bazı Avrupa ülkelerinin davranışları şimdi nükleer meseleyi aşarak İran'ın savunma alanına yayılmıştır. Bu tutumun anlamı ise müdahaleciliktir ve hedefi de İran'ı içten zayıflatmaktır.
İslam İnkılabı rehberi bundan 5 yıl önce de açıklamasında bu konuya derin bir bakışla yaptığı hatırlatmada şöyle buyurmuştu. Bu Bercam bizim için bir örnek oldu, bir tecrübe oldu. Görünüşte vaatte bulunuyorlar, tatlı ve yumuşak dille konuşuyorlar. Fakat pratikte komplo yapıyorlar, tahrip ediyorlar, işlerin ilerlemesini engelliyorlar. Burada gündeme gelen önemli soru ise Amerika'nın neden müzakereye ihtiyacı olması ve neden buna ısrar etmesidir. Amerika'nın İran'a karşı nihai hedefinin İslam Cumhuriyeti nizamına sulta kurmaktan başka olmaması çok açıktır.
İslam İnkılabı liderinin sözleri aslında Bercam ve Viyana görüşmelerine gerçekçi bir bakış açısıyla 13. hükümet için bir gösterge ve ölçüdür. Zira İran İslam Cumhuriyeti boş vaatlerle zamanını ve enerjisini sonsuza kadar boşa harcamak niyetinde değildir. İran milletinin bugünü ve yarını için önemli olan özellikle ülkenin ekonomik sektörlerinde iş kapasitelerin kullanılmasıdır. Hiç şüphesiz Amerika hükümeti farklı senaryo ve planlarla İran'ı dize getirmek için elinden geleni yapıyor. Ancak Amerika'nın davranışlarından edinilen bilgi ve Bercam'dan kazanılan tecrübeyle kesinlikle Amerika için böyle bir fırsat oluşmayacaktır.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Şam'a yaptığı ziyarette Suriye Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Dışişleri Bakanı ve ülkenin ekonomi alanında faaliyet gösteren tüccarları ile görüştü. İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile çarşamba günü görüşmesi sırasında Şam'da şöyle bir açıklamada bulundu. Batı'nın özellikle de Amerika'nın İran ve Suriye milletlerine karşı maksimum baskısı yenilgiye uğramıştır. Önümüzdeki 4 yıl ise iki ülkenin ekonomik işbirliklerin geliştirmesi için bir fırsat sayılır.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad da bu görüşmede İran ve Suriye'nin temel ortaklar sayıldığını belirterek işbirliklerin türünün belirlenmesi için ortak komitelerin kurulması gerektiğini vurguladı. Beşar Esad, İran ve Suriye'nin ticari ve ekonomik işbirlikleri de muhakkak geliştirilmelidir vurgusunda bulundu. İran İslam Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın Suriye başkenti Şam'a yaptığı ziyaret hem de bu ziyaretin Suriye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Beşar Esad'ın zaferinin ardından yaptığı bu ziyaretin öneminin kat kat artış olduğu söylenmelidir. Hem İran'da hem Suriye'de seçimler sonucu yeni dönemler başlayacaktır. Bu arada iki ülke parlamentolarının da İran ve Suriye arasındaki ekonomik ve ticari işbirliklerin artırmasında önemli bir rol oynadığı aşikardır.
Tahran Radyosu.
İran İslami Şura Meclisi 11. dönem temsilcilerinin öncelikli gündem konularından biri de komşular ve dost ülkeler ile ekonomik ve ticari işbirliklerin artırılması ve geliştirilmesidir. İran'daki yeni hükümet de aynı önceliğe sahiptir. Bu ortak yaklaşım sayesinde İran'ın Batı Asya bölgesi ülkeleri özellikle de Suriye ile ekonomik işbirlikleri vizyonunu aydınlatmaktadır. Farklı terör grupları ve çeteleri ayrıca Batı ve bölgesel terörizm destekçileriyle uzun bir savaş döneminden sonra Suriye'nin bozulan altyapısının yeniden inşası Suriye hükümetinin önceliği haline gelmiştir. Suriye'nin sakin ve güvenilir siyasi ve güvenlik istikrarı yaşadığı günlerde İranlı özel şirketlerin Suriye'deki yeniden yapılanma ve bayındırlık çalışmalarına dahil olması için altın bir fırsat yaranmıştır.
Bu varanda İran İslam Şura Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad İran Feles'e verdiği röportajda İslam Şura Meclis Başkanı'nın Suriye ziyaretinin önemine değinerek şöyle bir açıklamada bulundu. Suriye'deki durum göz önüne alındığında İran'ın ekonomik alanlara yoğun yatırım yapabileceği ortadadır. Teknik ve mühendislik hizmetleri ve yeniden yapılanma süreçlerine dahil olabiliriz. Suriye'nin tarım, elektrik, su, madencilik ve petrol sektörlerinin yanı sıra konut inşalarında da aktif rol oynayabiliriz.
Suriye çeşitli İran şirketleri için büyük ekonomik, ticari, endüstriyel, teknik ve mühendislik kapasiteye sahiptir. İran şirketleri tüm bu alanlarda iyi yeteneklere sahip ve Suriye yatırım piyasasına katılarak bu ülkenin yeniden inşasında ve İran ile Suriye arasındaki ekonomik işbirliğinin genişletilmesinde önemli rol oynayabilir. İran ve Suriye arasındaki siyasi ve stratejik işbirliği, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirmesi için güvenilir bir dayanaktır ve İran ve Suriye'de yaratılan yeni fırsatlar, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir sayfa açabilir. Kapsamlı anlaşmalar çerçevesinde İran ve Suriye ekonomik işbirliği beklentilerini iki ülke çıkarları doğrultusunda tasarlayabilir. İran-Suriye ticari ilişkileri ne kadar artarsa iki ülkenin düşmanlarının yaptırım aracı ve maksimum baskısı da o kadar etkisiz hale gelecektir.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Hüseyin Hanzadi ve Rus Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Nikolay Yevmenov, St. Petersburg limanında karşılıklı denizcilik işbirliğine geliştirme yollarını ele aldılar. Savunma ve güvenlik ilişkilerini kapsamlı bir şekilde güçlendirmek için ortak eylemlere duyulan ihtiyaç, ortak deniz tatbikatları düzenlemek, iki ülke donanmasının dünyanın stratejik bölgelerindeki varlığının artırması ve iki ülkenin ortak tehditler karşısında daha fazla yakınlaşması, İran ve Rus Deniz Kuvvetleri komutanları arasındaki görüşmenin eksenlerinden bazılarıdır.
Söz konusu görüşme, İslami İran'ın Stratejik Deniz Kuvvetleri 77. Deniz Görev Grubu'nun Rus donanmasının 325. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen büyük askeri geçit töreni sırasında gerçekleşti. İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı törene özel konuk olarak katıldı. Rus deniz geçit töreninde bulunan donanmalar arasında en güçlü varlık Mekran ve Sehen gemileriyle katılan İran İslam Cumhuriyeti'ne aitti. Bu düzeydeki askeri işbirliği analistler ve düşünce kuruluşları açısından özel bir anlama sahiptir.
İranlı ve Rus deniz yetkilileri arasında bu düzeyde yapılan görüşmeler özellikle Batı Asya bölgesinde stratejik işbirliğinin önemini de göstermektedir. Batı Asya bölgesi ve Fars Körfezi Amerika için her zaman özel bir öneme sahip olmuştur. Bu ülke Batı Asya'nın stratejik önemini vurgulayan Alfred Mahan gibi düşünürlerin görüşlerine dayanarak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra her zaman çeşitli şekillerde bu bölgeye hakimiyetini dayatmaya çalışmıştır. İran İslam Cumhuriyeti, uluslararası nizamda Amerika'nın sultancılığına karşı muhalefete dayalı dış siyasetinde ilkeli temeller ve bağımsız stratejilere dayanarak Amerika ve diğer Batı ülkelerinin bir an önce bölgeden ayrılmalarına vurgu yapmıştır ve bölge güvenliğinin bölge ülkeleri tarafından bizzat sağlanması gerektiğini vurgulamıştır.
Günümüzde birçok alanda ispatlanan İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenlik ve askeri kabiliyetleri, Rusya gibi ülkelerde bölge içi kapasitelere güvenerek istikrar ve güvenliği sürdürmek için İran İslam Cumhuriyeti'ne güvenli bir ortak olarak yaklaşma motivasyonunu oluşturmuştur. İran Deniz Kuvvetleri'nin de bu kapasitenin geliştirilmesinde özel bir yeri vardır. İran İslam Cumhuriyeti uzun süre önce Hürmüz Barış Planı'nı sunarak Fars Körfezi güvenliğini sağlamak için komşularıyla işbirliği yapmaya hazır olduğunu ilan etti. İşbirliğine ve çok taraflılığa dayanan bu strateji İran'ın önemli su yollarını koruma taahhüdünün altını çiziyor. Hali hazırda İran İslam Cumhuriyeti ordusunun tamamen yerli üretim olan Sehend Muhribi ve Mekran Muhribi'nden oluşan stratejik deniz filosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma ve caydırıcılık yeteneklerini göstermek için uluslararası sularda bulunuyor. Bu güçlü varlık, İran'ın bölgedeki toplu güvenlik denklemlerindeki stratejik konumunu ve rolünü yansıtıyor.
Muhterem dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bizleri www.parstoday.com'dan takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir'e görüş ve isteklerinizi gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü göstermek çerçevesinde en önemli gelişmelerini ele aldığımız Amerika'nın Gerçek Yüzü adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli perde arkası olaylarını gözden geçireceğiz. Birlikte deneyelim.
Bültenimizde Amerika ile ilgili farklı meseleleri ele almaya çalışacağız.
Amerikan Senatosu'nun altyapıyı onarma ile ilgili tasarıyı incelemeye başlaması.
Amerika Merkez Bankası'nın bu ülkedeki enflasyon konusundaki kaygılarını belirtmesi.
Siyonist rejime boykot uygulayan şirketin Amerika tarafından cezalandırılması.
Amerika'da Müslümanlara karşı suçların artması.
Ve Amerikan Savunma Bakanı'nın ordudaki intiharlar olaylarından dolayı kaygılarını belirtmesi.
Geçen hafta Amerika ile ilgili bazı önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Senato, Amerikan Başkanı Joe Biden ile her iki büyük partiden bir grup senatör arasında Beyaz Saray'ın en önemli öncelikleri konusunda bir anlaşmaya varılmasının ardından 1 trilyon dolarlık ulusal altyapı paketi üzerinde çalışmaya başlamayı oyladı. Biden yaptığı açıklamada kıtalar arası demir yolumuzun veya eyaletler arası otoyolumuzun gösterdiği gibi harika şeyler yapacağımız ortada. Amerika demokrasisini bir kez daha dönüştüreceğiz ve ileriye taşıyacağız dedi.
Amerika Başkanı bu yöndeki tüm girişimleri yıllık olarak 400 bin dolar altında geliri olan kişilerin vergilerini arttırmadan gerçekleştireceğini iddia etti. 700 sayfalık yasa tasarısı 32 aleyhte oyla 67 lehte oyla onaylandı. Tasarı bayındırlık işlerine 550 milyar dolar ayıracaktır. Ancak yeterli senatörün sonunda bu tasarıyı kesin bir şekilde geçirip geçirmeyeceği henüz belli değil. eski Amerika başkanları altyapıyı, özellikle yolları, köprüleri, kamu hizmetlerini ve benzeri noktaları modernize etmek için fon tahsis etmek yerine askeri sanayi komplekslerinin çıkarları doğrultusunda Amerika askeri bütçelerini arttırmıştı. Biden ise Amerika altyapısını yeniden inşa etmeye çalışması iddialarına rağmen bir yandan da 2022 askeri bütçesini arttırmıştır.
Siyaset bilimci Seyit Ahmet Musevi'ye göre Çin, Batı ve gelişmekte olan ülkelerin altyapı yatırımlarını artırdığı bir dünyada Amerika ters yönde hareket etti ve şu anda bir ulus için yıkımı miras bıraktı. Şimdi de Amerika çaresizce yön değiştirmek için araç aramakta. Ancak tam bir bataklığa saplanmış durumdadır. Aslında hem cumhuriyetçi hem de demokratik yönetimlerde askeri bütçeler son 20 yılda istikrarlı bir şekilde artmakta ve kamu ve hizmet bütçeleriyle altyapıyı onarma bütçeleri düşüşteydi.
Amerika'da ekonomik büyüme şu anda yükselişte olsa da Amerika Federal Rezerv Bankası enflasyon konusunda endişeli. Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, ülkesindeki durumun enflasyon açısından iyi olmadığını ve fiyatların yükselme eğiliminin uzun vadeli olabileceğini kabul etti. Aynı zamanda ülkedeki durumun bu dönemde ekonomik büyüme açısından iyi olduğunu da ifade etti.
Powell, Federal Rezerv Komitesi toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında sürekli ekonomik açılımlara rağmen diğer kısıtlamalar ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir dedi. Amerika Merkez Bankası enflasyonun orta vadede düşeceğini söylemenin güvenli olduğunu ancak bunun ne zaman olacağını söylemenin zor olduğunu bildirdi.
Federal Banka çarşamba günü erken saatlerde yaptığı açıklamada hızlanan enflasyonun büyük ölçüde geçiş faktörlerini yansıtacağını bildirdi. Jerome Powell ise her halükarda enflasyonun %2 civarında kalmasını sağlamak için araçlarımızı doğru kullanacağız dedi. Amerika'da son 13 yılın en hızlı zamları yaşanmaktadır. Öyle ki bu yılın Mayıs ayındaki rakamlar yani geçen yılın aynı dönemine göre %3,9 artmıştır. Haziran enflasyonu da yıllık bazda %5,4 arttı. Eylül ayında güncellenecek rakamlara göre Federal Bank enflasyonun bu yıl %3,4'e, ardından 2022'de %2,1'e ve 2023'de %2,2'ye ulaşmasını bekliyor. Kıdemli ekonomik uzmanı Sarah House, enflasyon hala beklentilerin üzerinde ve muhtemelen bunu uzun bir süre daha göreceğiz dedi.
Tahran Radyosu.
Amerika'nın Florida eyaletinin valisi Ron DeSantis, Siyonist rejime yoğun destek vererek en büyük Amerikan dondurma şirketi Ben & Jerry'nin Siyonist rejimi boykot etme eylemini kınadı ve bu şirketi cezalandırdı. DeSantis devleti Ben & Jerry'den hükümet sermayesini çekerek şirketi cezalandırmayı planladığını söyledi. Amerika'nın en büyük dondurma şirketi olan bu firma 19 Temmuz'da yaptığı açıklamada ürünlerinin Siyonist yerleşim alanlarında satılmaya devam etmesinin şirketin değerleriyle çelişeceğini bildirmişti. Şirket yaptığı açıklamada ürün satışını durdurduğunu bildirmişti. İşgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail'de etik kaygılar nedeniyle İsrail'de Ben & Jerry dondurması üreten ve bölgeye dağıtan temsilcimiz ile uzun vadeli bir ortaklığımız vardı. Ancak bu prosedürü değiştirdik ve temsilcimizi sona erme tarihinden itibaren lisansı yenilemeyeceğimizi duyurduk açıklamasında bulundu.
Şirketin işgal altındaki topraklardaki tekelden satış yapan temsilcisi buna tepki olarak bu girişim Ben & Jerry'nin sahibi olduğu küresel Unilever şirketinin eşi görülmemiş bir girişimiydi. İsrail kabinesini ve tüketicileri İsrail'e yaptırımlara izin vermemeye çağırıyoruz açıklamasında bulundu. Ben & Jerry ünlü dondurma şirketi olarak İsrail boykot kampanyasına katılan en büyük Amerikan şirketidir. Şirketin kararı işgal altındaki topraklarda siyasi tepkilerle karşılandı.
Bu bağlamda seni seçim başbakanı Naftali Bennett şöyle bir tweet paylaştı. Jerry kendisini İsrail düşmanı olarak sunmaya karar verdi. Bu karar etik açıdan yanlıştır. Bence yakında böyle bir kararın ticari açıdan da yanlış olduğu ortaya çıkacaktır. Bennett tweetinin sonunda yaptırımda başarılı olmayacak ve buna şiddetle karşı çıkacağız dedi.
Amerikan İslam İlişkileri Konseyi tarafından yayınlanan bir rapora göre Amerikalı Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve taciz 2021 yılının Mayıs ve Haziran aylarında arttı. Amerika'daki en büyük Müslüman sivil haklar ve savunuculuk örgütü olan Konsey genellikle Müslümanlara yönelik ayrımcılığı belgeleyen yıllık bir rapor yayınlıyor. Ancak bu kez vakalardaki artış nedeniyle yıl ortasına bir rapor yayınlamaya karar verdi. Konseyin kaydettiği yüzlerce davadan 38'inin özeti bu raporda yer aldı.
Bu gruba göre rapordan güdülen hedef Amerika'daki ölümcül İslamofobi tehdidiyle karşı karşıya kalan Müslümanların günlük yaşamlarına bakmaktı. Grup ayrıca yıkım ve fiziksel saldırılar dahil olmak üzere camilere yönelik olaylarda bir artış olduğunu kaydetti. Rapora göre Müslüman bir çocuğun öğretmeni tarafından terörist olarak adlandırılmasıyla ilgili bir örnekte olduğu gibi Müslüman öğrencilere yönelik zorbalık olayları da artmaktadır.
Amerikan İslam İlişkileri Konseyi Yürütme Müdürü Nihat Evad, İslamofobi normal bir şey olmamalı. Bu ülkede ve dünyada azınlık olarak yaşayan birçok Müslümanın İslamofobiyi normal hayatın bir parçası olarak hissettiğini söyleyebilirim. Böyle olmamalı ve bunu kabul etmemeliyiz. İslamofobi sadece Müslümanlar için değil, tüm toplumlarımızın ve toplumlarımızın barış için bir tehdittir dedi.
Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin, Alaska'daki Amerikan ordusu birliklerine yaptığı son ziyarette Amerikan ordusu arasındaki intihar oranlarındaki artışla ilgili güçlü endişelerini dile getirdi. Kuvvetler üzerindeki baskının ve ordunun psikolojik tedaviyi reddetmesinin intihar sayısını artırmada kilit faktörler olduğunu söyledi. Austin, ordunun karşı karşıya olduğu baskının farkındayım ve sadece burada değil tüm güçler arasında intihar sayısı konusunda çok endişeliyim dedi.
2018'de en az 326 Amerika askeri intihar etti. Bu sayı 2019'da 350'ye yükseldi ve 2020'de 385 ile yeni bir rekor kırdı. Brown Üniversitesi tarafından yapılan son araştırmalar 2001'den beri intihar eden Amerika askerlerinin sayısının 30 bine çıktığını gösteriyor. Araştırmanın başyazarı Thomas Howard 2001 yılı itibariyle Amerika ordusunda intihardan ölenlerin sayısının sadece 7057 olduğunu söyledi. Çalışma, Amerika ordusundaki intihar kurbanlarının sayısının Afganistan'daki savaş sona ererken daha fazla olabileceğini vurguluyor. Amerika askerleri arasında intihar son yıllarda yükseliştedir. Amerika askeri intiharları 2007'den bu yana önemli ölçüde düşse de yine 2012'de Amerika birliklerindeki intiharlar zirve yaptı. Geçtiğimiz 3 yıl Amerika ordusu için intihar açısından en kötü yıllar oldu.
Yaklaşık 3 milyon muvazzaf ve yedek askere sahip Amerikan ordusu şu anda dünya çapında yaklaşık 700 noktada konuşlanmış birlikleriyle dünyanın en pahalı ve yüksek masraflı ordusudur. Uzmanlar 40 günden daha fazla savaş cephelerinde bulunanların muhtemelen hayatlarının geri kalanında bir tür zihinsel problemlerle mücadele edeceklerini söylüyorlar. İntihar araştırmaları savaş durumlarına maruz kalma, stres, psikolojik travma, uyuşturucu kullanımı ve kişisel sorunlar gibi konulara işaret etmektedir. Amerikan ordusunun Irak ve Afganistan işgali sırasındaki vahşeti, üst düzey subaylara, astarı tarafından kötü muameleler ve benzeri Amerikan birliklerinin depresyonu ve hayal kırıklığına uğramasında, sonuçta intihar oranının artmasında da en önemli etkenler olmuştur.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Bizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'dan takip edebilir, turkish@ws.irib.ir'ye görüş ve isteklerinizi gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Thank you.